Ayrım 9. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 108. Peder Cayetano de Lora, psikopos tarafından evin denizin üzerindeki gökyüzüne hakim tek yeri olan sarı boru çiçekleriyle örtülü çardağın altında güneş tutulmasını beklemeye çağrılmıştı. İki yana açılmış kanatlarıyla havada hareketsiz duran pelikanlar sanki uçuş sırasında ölmüş gibiydiler. Psikopos öğle uykusundan yeni uyanmış, gemi bocurgatlarıyla iki kancaya asılı hamağında ağır ağır yelpazeleniyordu. Delora ise yanındaki salıncaklı hasır sandalyede sallanıyordu. Her ikisi de demir hindi suyu içerek çatıların üzerinden uçsuz bucaksız masmavi gökyüzüne bakarken huzur içindeydiler. Saat 2'yi geçtikten sonra hava kararmaya başladı. Tavuklar tüneklerine çıkmışlar, bütün yıldızlar aynı anda yanmıştı. Doğaüstü bir ürperti sarmıştı her yanı. Psikopos karanlıkta yuvalarını el yordamıyla arayan gecikmiş güvercinlerin kanat çırpmalarını duyuyordu. ''Tanrı büyüktür'' diye fısıldadı. ''Hayvanlar bile bunu hissediyorlar.'' Nöbetteki rahibe ona bir kandille güneşe bakmak için koyu renk camlar getirdi. Psikopos hamakta doğrularak camın ardından güneş tutulmasını seyre konuldu. ''Tek gözle bakmak gerek'' dedi solumasının ıslığını bastırmaya çalışarak. ''Yoksa her ikisinde kaybetme tehlikesi var.'' Delora güneş tutulmasına bakmadan elinde camla duruyordu. Uzun bir sessizlikten sonra psikopos alacakaranlığın içinde onu arayıp buldu ve ışıl ışıl yanan gözlerinin sahte gecenin büyüsüne tümüyle yabancı kaldığını gördü. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. Delora yanıt vermedi. Tıpkı bir hilale benzeyen güneşe baktı. Koyu renkli cama rağmen gözünün retinasını acıtıyordu ama bakmaktan vazgeçmedi. ''Hala kızı düşünüyorsun?'' dedi psikopos. Psikoposun böyle tutarlı tahminlerinin normalde olabilecekten çok daha sık görülmesine rağmen Cayetano irkilmişti. ''Bu güneş tutulmasını halkın onun kötülüklerine yorabileceğini düşünüyorum.'' dedi. Psikopos gözlerini gökyüzünden ayırmadan başını salladı. ''Kim bilir belki de hakları vardır.'' diye karşılık verdi. ''Efendimizin yaptıklarını yorumlamak kolay değildir.'' ''Ama bu olay binlerce yıl önce Asurlu gökbilimciler tarafından hesaplanmıştı.'' diye karşı koydu Delora. ''Bu bir cizvit yanıtı.'' dedi psikopos. Cayetano dalgınlıkla güneşe camsız bakmayı sürdürüyordu. Saat 2'yi 12 geçe güneş siyah renkli tam bir daire gibi görünüyordu. Ve bir an için güpegündüz gece yarısı olmuştu. Sonra güneş tutulması yeryüzü koşullarına yeniden uydu. Ve horozlar şafak vaktindeki gibi ötmeye başladılar. Delora güneşe bakmayı bıraktığında ateşten top gözünün retinasında hala duruyordu. ''Güneş tutulmasını hala görüyorum.'' dedi eğlenerek. ''Nereye baksam orada.'' Psikopos gösteriyi sona erdirmişti. ''Birkaç saat içinde geçer.'' dedi. Hamağa oturarak gerinip esnedi ve yeni gün için Tanrı'ya şükretti. Delora hala aynı konudaydı. ''Kusura bakmayın Sayın Hocam.'' dedi. ''Ama ben o çocuğa cin çarpmış olduğuna inanmıyorum.'' Psikopos bu kez gerçekten telaşlanmıştı. ''Neden böyle söylüyorsun?'' ''Öyle sanıyorum ki yalnızca dehşete kapılmış durumda.'' dedi Delora. ''Fazlasıyla kanıt var elimizde.'' dedi psikopos. ''Yoksa tutanakları okumuyor musun?'' Evet, Delora onları derinlemesine incelemişti ve Sierra ve Maria'nın durumundan çok baş rahibenin düşünce yapısını anlamaya yarıyordu. Kızın manastıra girdiği sabah bulunduğu yerlerden ve dokunduğu her şeyden cinleri kovmuşlardı. Onunla ilişki kurmuş olanlara perhiz ve arınma işlemleri uygulamışlardı. İlk gün yüzüğünü çalmış olan rahibe adayı bostanda çalışma cezasına çarptırılmıştı. Kızın kendi elleriyle kestiği bir oğlağı parçalamaktan zevk aldığı ve hayvanın zehir gibi acı biberle çeşnilendirilmiş yumurtalarıyla gözlerini yediği söyleniyordu. Hangi yöreden olursa olsun Afrikalılarla ya da herhangi türden hayvanlarla hem de onların kendi aralarında anlaştıklarından daha iyi anlaşmasını sağlayan çeşitli dillere karşı büyük bir yeteneği vardı. Manastıra geldiğinin ertesi sabahı, 20 yıldan o yana bahçeyi süslemekte olan 11 tutsak guacamaya hiç nedensiz ölü bulunmuşlardı. Kendisininkinden çok farklı seslerde söylediği şeytansı şarkılarla bütün hizmetkarları büyülemişti. Baş rahibenin kendisini aradığını öğrendiğinde ise kendini yalnızca onun gözlerine görünmez kılmıştı. ''Yine de'' dedi Delora, ''bize şeytansı görünen şeylerin, Ana babasının onu terk etmesi yüzünden kızın öğrendiği zenci gelenekleri olduğunu sanıyorum. Dikkat et diye uyardı ona psikopos. Düşman bizim yanılgılarımızdan çok zekamızdan yararlanır. Ama onun için en büyük armağan sağlıklı bir çocuğun içindeki cinleri kovmamız olur dedi Delora. Psikopos sinirlenmişti. Bundan isyan ettiğin anlamını mı çıkarmalıyım? Bazı kuşkularım olduğu anlamını çıkarmalısınız sayın hocam dedi Delora. Ama bütün saygımla sözünüzü dinlerim. Böylece psikoposun fikrini çelemeden manastıra geri döndü. Sol gözünde retinasında izi kalan güneş silinene kadar taksın diye hekiminin verdiği göz bandını taşıyordu. Bahçeyi ve zindan bölümüne varana kadar birbiri ardından uzanan koridorları geçtiği sürece kendisini izleyen bakışları üzerinde hissetmişti. Ama hiç kimse ona bir şey söylemedi. Manastırın her yanında güneş tutulmasının ardından nekaat dönemine benzer bir hava esiyordu. Gardiyan, Sierva Maria'nın hücresini açtığında Delora kalbinin göğsünden dışarı fırlayacakmış gibi olduğunu hissetti. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Yalnızca o sabah keyfinin nasıl olduğunu anlamak için kıza güneş tutulmasını görüp görmediğini sordu. Gerçekten de terastan seyretmişti. Gözünün üzerine bant koymasını anlayamıyordu. Oysa kendisi güneşe hiç korunmasız bakmıştı ve çok iyiydi. Rahibelerin güneş tutulmasını diz çökerek izlediklerini, horozlar ötmeye başlayana kadar manastırın felce uğradığını anlattı. Ama kendisine hiç de öteki dünyalardan bir şey gibi görünmemişti. Gördüğüm her gece görünen bir şeydi dedi. Kızın içinde Delora'nın ne olduğunu belirleyemediği, gözle görülür, en önemli belirtisinin birazcık hüzün olduğu bir değişiklik olmuştu. Yanılmamıştı da. Tedaviye daha yeni başlamışlardı ki, kız kaygı dolu gözlerini ona dikerek titrek bir sesle şöyle dedi. Ben öleceğim. Delora ürperdi. Kim dedi bunu sana? Martina dedi kız. Onu gördün mü? Kız kendisine nakış öğretmek için iki kez hücresine geldiğini, güneş tutulmasını birlikte seyrettiklerini anlattı. Onun iyi kalpli yumuşak bir insan olduğunu, baş rahibenin güneşin denizde batışını seyretsinler diye nakış derslerini terasta yapmasına izin verdiğini söyledi. Ya dedi Delora gözlerini kırpmadan. Peki sana ne zaman öleceğini de söyledi mi? Kız ağlamamak için dudaklarını sıkarak başını salladı. Güneş tutulmasından sonra dedi. Güneş tutulmasından sonra bundan sonraki 100 yıl içinde olabilir diye karşılık verdi Delora. Ama gırtlağının düğümlendiğini kızın anlamaması için bütün dikkatini yaraların tedavisine vermesi gerekmişti. Sierva Maria daha fazla bir şey söylemedi. Onun sessizliğinden meraka kapılan Delora dönüp baktı ve gözlerinin yaşarmış olduğunu gördü. Korkuyorum dedi kız. Kendini yatağa atarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Delora onun yanına oturdu. Güneş günah çıkaran bir rahibin basma kalıp sözleriyle onu avutmaya koyuldu. Ancak o zaman anlamıştı ki Sierva Maria, Cayetano'nun hekimi değil, şeytan kovucusu olduğunu. Peki öyleyse neden beni tedavi ediyorsunuz diye sordu ona. Delora'nın sesi titriyordu. Çünkü seni çok seviyorum. Kız onun bu cesaretine herhangi bir duyarlılık göstermedi. Dışarı çıktığında Delora başını içeri uzatıp Martina'nın hücresine baktı. İlk olarak yakından baktığında teninin çiçek bozuğu, kafasının tıraşlanmış, burnunun fazlasıyla büyük, dişlerinin de fare dişi gibi olduğunu görüyordu. Ama karşısındakini baştan çıkarma yeteneği hemen hissedilen, neredeyse elle tutulur bir sıvı gibiydi. Delora kapının eşiğinden konuşmayı yeğledi. O zavallı kızın korkmak için zaten yeterince nedeni var dedi. Rica ederim bir de siz korkusunu arttırmayın. Martina şaşırmıştı. Kimseye ne gün öleceği kehanetinde bulunmak aklına bile gelmemişti. Hele öylesine cana yakın savunmasız bir kıza hiç. Yalnızca durumunun ne olduğunu sormuş, verdiği 3-4 yanıttan sırf kötü bir alışkanlıkla yalan söylediğini fark etmişti. Martina'nın bunları söylerkenki ciddiliği, Delora'nın Sierva Maria'nın kendisine de yalan söylediğini anlamasına yetmişti. Saçmaladığı için ondan özür diledi ve kıza herhangi bir sitemde bulunmamasını rica etti. Ben yapacağımı bilirim diye sözünü tamamladı. Martina onu büyüsüyle sarmalayıvermişti. Zat ailelerinin kim olduğunu biliyorum dedi. Ne yaptığını her zaman çok iyi bildiğini de biliyorum. Ama Sierva Maria'nın hücresinin yalnızlığı içinde ölüm korkusuna katlanmakta kimsenin yardıma ihtiyacı olmadığını anlamak, Delora'nın kolunu kanadını kırmıştı. O hafta içinde başrahibe Josefa Miranda, kendi eliyle kaleme aldığı bir dizi şikayet ve uyarıyı içeren bir tezkereyi psikoposun eline ulaştırmıştı. Sierva Maria'nın vasiliyenin Clarice rahibelerinin sorumluluğundan kaldırılmasını talep ediyor, bunu kefareti çoktan ödenmiş günahlar için gecikmiş bir ceza olarak görüyordu. Tutanaklara geçirilen ve yalnızca kızın iblisle olan utanmazca birlikteliğiyle açıklanabilecek doğaüstü olayların yeni bir sıralamasını da yapıyordu. En sonunda da Gaetano Delora'nın nüfusunu kullanması, düşünce özgürlüğü, kıza karşı beslediği kötü niyet ve kuralların yasaklamasına rağmen güveni kötü kullanarak manastıra yiyecek taşımasıyla ilgili öfke dolu bir ihbar yer alıyordu tezkerede. Delora eve döner dönmez psikopos tezkereyi ona gösterdi. O da yüzünün tek bir kasında bile bir hareket olmaksızın ayakta okudu. Bitirdiğinde öfkeden kuturuyordu. Bütün cinler tarafından çarpılmış biri varsa o da Josefa Miranda'dır dedi. Kin, hoşgörüsüzlük ve budalalık cinleri çarpmış onu. İğrenç bir yaratık. Psikopos bu şiddetli tepkiye şaşırmıştı. Delora bunu fark ederek daha sakin bir ses tonuyla meramını anlatmaya çalıştı. Demek istiyorum ki dedi. Kötülük güçlerine o kadar büyük yetenekler atfediyorlar ki sanki asıl iblise bağlı sanırsınız. Bulunduğum mevki seninle aynı fikirde olmama izin vermiyor dedi psikopos ama öyle olmayı isterdim. Yapmış olabileceği herhangi bir aşırılık için onu azarladı ve başrahibenin densizliklerine katlanmak için sabırlı olmasını istedi. İncil onun gibi hatta daha beter kusurları olan kadınlarla doludur dedi. Yine de İsa onları yüceltmişti. Sözüne daha fazla devam edemedi. Çünkü evin içinde gümbürdeyen bir gök gürültüsü denizin üzerinde yuvarlanarak uzaklaşmış, afet halinde bir sağanak onları dünyanın geri kalanından ayırmıştı. Piskopos salıncaklı sandalyesine yaslandı ve özlemlerinin içine gömüldü. Ne kadar uzaklardayız diye içini çekti. Neden? Kendimizden dedi piskopos. İnsanın öksüz olduğunu öğrenmek için bazen bir yıla ihtiyacı olması sence haksızlık değil mi? Bir yanıt alamayınca da hasretini açığa vurdu. Bu gece İspanya'da uyuyor olmalarının yalnızca düşüncesi bile içimi korkuyla dolduruyor. Dünyanın dönmesine karışamayız dedi Delora. Ama bize acı vermemesi için bunu bilmezlikten gelebilirdik dedi piskopos. Galile'ye asıl gereken inanç değil yürekti. Delora, yaşlılıkla birdenbire çöktüğünden beri hüzün dolu yağmurlu gecelerde piskoposa acı çektiren bu buhranları iyi biliyordu. Yapabileceği tek şey uykusu baskın çıkana kadar onu oyalayıp bu karanlık düşüncelerden uzaklaştırmaktı. O ayın sonlarında Santa Fe'deki görev yerine gitmekte olan yeni genel vali Don Rodrigo de Buen Lozano'nun pek yakında oradan geçeceği halka duyurulmuştu. Yargıçları ve öteki memurları, hizmetkarları ve kişisel hekimlerden oluşan maiyeti ve Antillerdeki sıkıntılara katlanması için kraliçenin kendisine armağan ettiği bir yaylı çalgılar dörtlüsüyle birlikte geliyordu. Genel valinin eşinin başrahibeyle bir akrabalığı vardı ve kendisini manastırda ağırlamalarını istemişti. Sierva Maria, yakılan kireç taşlarının, katran dumanlarının, çekiç darbeleri patırtısının ve inziva bölümüne varana kadar manastırın her yanını işgal etmiş olan her türden insanların avaz avaz ettikleri küfürlerin ortasında unutulmuştu. Yapı iskelelerinden birinin müthiş bir gürültüyle yıkılmasıyla bir duvarcı ustası ölmüş, 7 işçi yaralanmıştı. Başrahibi bu felaketi de Sierva Maria'nın kötü cinlerine yormuş ve bu hengame bitene kadar onu başka bir manastıra yollasınlar diye diretmek için yeni bir fırsat yakalamıştı. Bu kez başlıca gerekçesi, cin çarpmış birinin yakınlığının genel valinin eşi için iyi olmayacağı biçimindeydi. Ama piskopos onu yanıtsız bıraktı. Don Rodrigo de Buen Lozano, olgun ve yakışıklı bir Asturyalıydı. Asturya, İspanya'nın kuzeybatısındaki bir bölgedir. Bask topu, ve keklik avı şampiyonuydu ve eşiyle arasındaki 22 yıllık yaş farkını zerafetiyle kapatıyordu. Kendi kendisiyle bile alay ederek bütün bedeniyle gülüyor ve bunu göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Karahiplerin geceleri çalınan trompet sesleriyle olgun guayabaların hoş kokularının birbirine karıştığı ilk meltemlerini hissettiği anda üzerindeki ilkbahar giysilerini çıkarmış, toplantılarda hanımların arasında göğsü bağrı açık dolaşıyordu. Nutuklar atılmadan, top atışları yapılmadan, ceketini çıkarıp yalnızca gömleğiyle inmişti gemiden. Piskopos tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, onun şerefine fandango, bunde ve cuambia danslarını, ayrıca açık havada boğa güreşleri ve horoz dövüşlerine izin verilmişti. Genel valinin eşi, hareketli ve biraz da başına buyruk, neredeyse yeni yetme bir genç kızdı. Manastırın içinde bir yenilik rüzgarı gibi esivermişti. Girip çıkmadığı köşe, anlamadığı sorun ve daha da düzeltmek istemediği düzgün bir şey kalmamıştı. Manastırı dolaşırken ilk kez doğum yapan birinin kolaylığıyla her şeyi elden geçirip bitirmek istiyordu. Bu yüzden de baş rahibe zindanın yaratacağı kötü izlenimden onu kurtarmanın yerinde olacağını düşündü. Zahmete değmez dedi. Yalnızca iki mahpus var. Bir tanesini de cin çarpmış. İlgisini uyandırmak için bunu söylemesi yetmişti. Hücrelerin hazırlanmamış, içeridekilerin de uyarılmamış olmalarının hiç önemi yoktu. Kapı açılır açılmaz Mardin'le Laborde bağışlanması ricasıyla kendini onun ayaklarına attı. Biri başarısız, öteki başarılı iki firardan sonra bu pek de kolay görünmüyordu. Bunlardan birincisini 6 yıl önce farklı nedenlerle değişik cezalara mahkum edilmiş 3 rahibeyle birlikte deniz tarafındaki terastan denemişti. İçlerinden biri kaçmayı başarmıştı. İşte o zaman pencereleri kapatıp terasın altındaki avluyu duvarla çevirmişlerdi. Ertesi yıl kalan 3'ü o sırada koğuşun içinde uyumakta olan gardiyanı bağlayarak servis kapısından kaçmışlardı. Martina'nın güneş çıkardığı rahiple anlaşan ailesi onu manastıra geri göndermişti. Upuzun 4 yıl boyunca Martina manastırın tek mahpusu olmayı sürdürmüştü ve ne ziyaretçi odasında kimseyle görüşmeye hakkı vardı ne de manastır kilisesindeki pazar ayinlerine katılmaya. Bu yüzden bağışlanması olanaksız görünüyordu. Yine de genel valinin eşi konuyu kocasına aktarıp aracılık edeceğine söz verdi. Sierva Maria'nın hücresinde sönmemiş kireç ve katran artıkları yüzünden hala ağır bir hava vardı. Ama yeni bir düzene kavuşturulmuştu. Gardiyan kapıyı açar açmaz genel valinin eşi buz gibi bir esintiyle büyülendiğini hissetti. Sierva Maria üzerinde yırtık gömleği, ayağında kirli pabuçlarıyla oturmuş, kendi ışığıyla aydınlanmış bir köşede ağır ağır iş işliyordu. Genel valinin eşi kendisini selamlayana kadar gözlerini kaldırmadı. Kadın onun bakışlarında Tanrı'nın kutsal buyruğunun karşı konulamaz gücünü algılamıştı. Kutsal Efendimiz diye mırıldanarak hücrenin içine doğru bir adım attı. Dikkat edin dedi başrahibe kulağına doğru eğilerek, kaplan gibidir. Onu kolundan yakalamıştı. Genel valinin eşi içeri girmedi. Ama Sierva Maria'nın yalnızca görüntüsü bile onu kurtarmayı amaç edinmesine yetmişti. Çapkın bir bekar olan kent valisi, genel valinin onuruna yalnızca erkeklere öğle yemeği veriyordu. İspanyol yaylı çalgılar dörtlüsü parçalar çaldı. San Jacinto'lu davul ve zurnacılar da çaldılar. Halk dansları ve zencilerin, beyazların danslarının cüretkar paradüleri olan maskeli oyunları da yapıldı. Yemekten sonra salonun dip bölümünde bir perde açıldı. Ve valinin ağırlığınca altın öderek satın almış olduğu Habeş göle çıktı ortaya. Çıplaklığının tehlikesini arttıran, neredeyse saydam denecek bir tünik giymişti. Orada bulunan sıradan insanlara kendini yakından gösterdikten sonra genel valinin önünde durdu ve üzerindeki tünik bedeninden ayaklarına doğru kayıp düştü. Kızın kusursuzluğu korkutucuydu. Ne omzu köle kaçakçısının damgasıyla bozulmuştu, ne de sırtında ilk efendisinin baş harfleri vardı. Bedeninin her yanından gizemli bir buhar yayılıyordu. Genel valinin yüzü bembeyaz oldu. Derin bir soluk aldı ve elinin bir hareketiyle o dayanılmaz görüntüyü sildi belleğinden. ''Tanrı aşkına götürün onu buradan.'' diye buyurdu. ''Ömrüm boyunca onu bir daha görmek istemiyorum.'' Belki de valinin bu uçarılığına bir misilleme olarak genel valinin eşi, baş rahibenin kendi özel yemek odasında verdiği akşam yemeğinde Sier ve Maria'yı tanıttı kocasına. Martina Laborde onları şöyle uyarmıştı. Kolyeleriyle bileziklerini çıkarmaya kalkışmayın. Ne kadar iyi davrandığını göreceksiniz. Gerçekten de öyle oldu. Büyük annesinin manastıra geldiğinde üzerinde olan elbisesini giydirmişler, saçlarını yıkayarak arkasında daha iyi süreyebilsin diye açıp taramışlardı. Valinin eşi elinden tutarak kocasının masasına götürdü onu. Baş rahibe bile kusursuz davranışına, görünümüyle çevresine yaydığı ışığa, saçlarının mucizevi güzelliğine şaşırıp kalmıştı. Genel valinin eşi kocasının kulağına şöyle fısıldadı. Bu kızı cin çarpmış. Genel vali buna inanmak istemedi. Burgos'tayken bütün bir gece hiç durmadan altına yapıp odayı ağzına kadar dolduran cin çarpması birini görmüştü. Sierra Maria'yı benzer bir yazgıdan korumaya çalışarak onu hekimlerine emanet etti. Hekimler kızda hiçbir kuduz belirtisi olmadığını doğruladılar ve artık bulaşması olasılığının da bulunmadığını söyleyerek Abrenuncia ile aynı tanıyı koymuş oldular. Yine de hiç kimse kızı cin çarpmış olduğundan kuşku duyma yetisini bulamadı kendisinde. 9. ayrımın sonu, sayfa 119.